Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu programda da şöyle maziye doğru bir seyahat yapacağız. Maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz. Değerli dinleyiciler, geçmiş zamanların usta kalemlerinden birisi Hikmet Feridun Es'tir. Magazin yazıları, bazen siyasi haberleri, röportajları ama en çok insanlar onu seyahat yazılarıyla tanır. Fakat biz bu hafta sizlere Hikmet Feridun Es'in seyahat yazılarından birini değil, onun hatıralarından bir parça nakletmek istiyoruz. Bizim Hababam Sınıfı başlıklı bir hatıra bu. Hikmet Feridun Es burada tahsil günlerinde yaşamış olduğu hatıraları anlatıyor. Bu hatıralar bize enteresan geldi. 20. asrın ilk çeyreğinde geçen hatıralar olmak bakımından, hele hele bizde hatıra yazma geleneği çok zayıf olduğu için bu hatıralar ayrıca ehemmiyet taşımakta. Onun için bu hafta sizlerle Hikmet Feridun Es'in mektep hatıralarını hep beraber dinleyelim. Vaktiyle yazı işlerini idare ettiğim bir dergide yayınlanmak üzere bana uzun bir mektup hatırası getirmişlerdi. 50 yıl önce Galatasaray Lisesi'nde geçen günler. Çok tatlı bir talebelik hatıralarıydı. Eski bir Galatasaraylı olan yazar, talebelik zamanlarındaki hadiseleri bir Hababam Sınıfı esprisinde işi tamamen hafif tutarak, alaya vurarak, tatlıya alarak anlatmıştı. Ama mektebin tüm mazisinden yalnız birkaç senesini ihtiva eden bu hatıralar aynı zamanda Galatasaray tarihinin de mühim bir kısmını teşkil ediyordu. Hatta Türk marif tarihinin bir parçasıydı bunlar. Yazıların bütün meziyeti ve tüm kabahati, ciddi bir tarihçe yazmak hevesinden uzaklaşılarak, tatlı bir mizah havası içinde, tipik hatıra şeklinde kaleme alınmasıydı. Bu da onun daha dikkatle, alakayla, zevkle okunmasına yarıyordu. Halbuki hatıralar elimize getirildiği zaman bizim bütün okuyucularımız Galatasaraylı değil. Yayınlamaya şimdiden söz veremeyiz. Mahdut okuyucusu olan bir mevzu. Öteki okuyucularımız sıkılabilirler. Okuyalım bir defa demiştik. Ama okuduktan sonra da hemen neşretmiştik. Galatasaraylı olsun olmasın, herkes tarafından derin bir alakayla takip edilmişti. Galatasaray bu bakımdan çok talihli bir irfan ocağımızdır. Hakkında cilt cilt kitaplar, çeşit çeşit yazılar yazılmıştır. Buna mukabil bizim zavallı İstanbul Lisesi tamamen aksi. Bu yönde hiç talihi olmamıştır. Halbuki bu mütevazi mektep bilhassa Cumhuriyet'ten sonra Türkiye'nin en büyük kıymetlerini yetiştirmiştir. Bazen tek bir hükümet içinde 4-5 İstanbul Liseli vekil bakan görüldüğü olmuştur. Ben bu hatıralarla, diyor Hikmet Feridun Es, biraz da bu mahkus taliye karşı durmak istiyorum. Bizim devreye ait talebelik hatıraları içinde İstanbul Lisesi tarihine küçük de olsa bir katkıda bulunmak ümidindeyim. Üstelik de anlatacağım devir, bu eski irfan ocağının en renkli günlerinin enstantanesi olacaktır. Elif beden alfabeye geçiş gibi marif hayatımızdan sultaniden liseye geçiş zamanıdır bu. O zamanlar ilk mektep, iftidai mektepten sonra rüştiye gelirdi değerli dinleyiciler. Bugünkü orta mektebin muadili. Rüştiye bittikten sonra ise her büyük vilayette sultani açılmıştı. Bu sultaniler, sultani olmayan yerlerde de idadi açılmıştı. Sultaniler bugünkü liseler ve biraz da yüksek tahsilin bir kısmını karşılayan çok yüklü, donanımlı mekteplerdi. Galatasaray bir sultaniydi mesela. İstanbul bir sultaniydi. Büyük mektepler, büyük vilayetlerin hepsinde sultani, bazıdan da idadi vardı. İstanbul sultanisi izcilerinin giyinip kuşanıp sarı siyah eşarplarını takıp biz vatanın nevnihali, gülşeni irfanıyız. Bizler İstanbul sultanisi şakirdanıyız. Yani bizler vatanın yeni yetişen gençleriyiz. İrfan bahçesinin gülleriyiz. Bizler İstanbul Lisesi'nin şakirdan demek, talebeler demek, talebeleriyiz diye neşideler, marşlar terennüm ederek Anadolu'dan gelen ilk kumandan Refet Paşa'yı türbede, Refet Paşa Yunan Harbi kazanıldıktan sonra İstanbul'a ilk gelen kumandan idi. Türbe dediği de Sultan Mahmut Türbesi. Türbede Şark Mahveli önünde karşılamaya gittiğimiz günleri anlatıyor Hikmet Feridun Es. Bizim sınıfta geçen iğneli fıçı değil, iğneli minder hadisesi ve bütün bir sınıfın sürülmesi, o zamanın dersleri, o zamanın meşhur hocaları ve işlerinde Sait Faik'ten aktör Zihni Rona'ya, meşhur doktor Rahmi Duman'dan İhsan Sabri Çağlayangil'e kadar, bu da bizim Hababam sınıfı. Bunları anlatacağım size. Tarih değil, hatıra. İstanbul Sultanesi'ne girmeden evvel ben evvela Tom Sokağı'ndaki İtalyan Lisesi'nde okumuştum. Aktör Küçük Kemal ile. Sonra meşhur gazeteci Kemal Salih Sel ve kardeşlerinin açtığı Aşiyan Lisesi'ne yazıldım. Marif tarihimizde büyük sermayeli ilk hususi mekteplerden biriydi. Aşiyan Orta Mektepleri Cağaloğlu'nda lise kısmı Kadıköy'ündeydi. Mektebin sahipleri gibi hocalarının çoğu da gazeteciydi. Hatta mektebin ismiyle, yani Aşiyan diye bir de günlük gazete çıkarırlardı. Evet, günlük gazete. Habib Edip'in Yeni İstanbul'undan senelerce evvel mavi başlıkla, mavi mürekkeple basılırdı. Hocalar arasında Kemal Salih'ten Agah Sırrı Levent'e kadar kimler yoktu. Vala Nurettin de imtihanların değişmez mümeyyiziydi. O zamanlar imtihanlarda gözetmen olarak bazı hocalar bulunurdu ve o da dersin hocası olmazdı. Ben, diyor Hikmet Feridun Es, Vala Nurettin'i edebiyat imtihanında mümeyyiz olarak tanımıştım. Kemal Salih bana yürüyordum mevsim yaz, mehtap var gece beyaz diye başlayan uzun bir şiir okutmuş, sonra da bunun şairini sormuştu. Ben biraz önce imtihana giren kelebek gözlüklü, kadife yakalı, çok zayıf Meyiz Bey'i göstererek cevap vermiştim. Vala Nurettin Bey efendim. Müfettiş Bey mutluluktan dört köşe oldu. Sonra hoca başka bir sual sordu. Türkçe'de en uzun kafiye hangisidir? Bana okur musunuz dedi. Okudum. Ay asar kandilini, suya sarkan dilini. İlk iki hece müstesna, baştan başa kafiyeli iki mısra. Ay asar kandilini, suya sarkan dilini. Kemal Salih, bu şiirin de kime ait olduğunu sorunca yine kelebek gözlüklü müfettişi gösterip cevap vermiştim. Vala Nurettin Bey efendim. Vala Nurettin Bey neredeyse bayılacak. Hocalar yüksek sesle konuşuyorlardı. Tam numarayı hak etti. 10 ama. Bize şairin hal tercümesinden de bahsetsin biraz dediler. İşte o zaman çocuk yaşımda Vala Nurettin'in yaşını 50 tahmin edince gitti bir çuval incir berbat oldu. Vala Nurettin'in yaşı yüzünden bir numaramı kırdılar, 9 verdiler. Nereden aklıma gelirdi ki seneler sonrası bu kelebek gözlüklü müfettiş Mümeyyiz Bey'le aynı gazetede, aynı sahifede, aynı sütuna komşuluk edeceğiz. O 3. sayfede akşamdan akşama yazacak, ben bir çırpıdayım. Aşiyan Mektebi'nin kurucuları, başta Kemal Salih olmak üzere bütün hocaları Yunan Harbi'ne katılmak üzere Anadolu'ya geçince mektepte kapandı. Biz açıkta kaldık. İstanbul Sultanesi'ne müracaat ettik. Bir imtihan, bir sıkı imtihan, o zamanlar Yüksek Kaldırım'daki Sen Benua binasından Saraçhane'deki Münir Paşa konağına taşınmıştı İstanbul Lisesi. Orta ve lise kısmı Münir Paşa konağındaydı. İlk kısmı da sokağın karşısında, zannederim Supi Paşa konağındaydı. İki konakta bir mektep. Yarısı orada, yarısı burada. Zaten bu İstanbul Lisesi'nin talihi idi. Göçebe mektep, gecekondu mektep derlerdi. Bu kadar binasızlığa, bu ardı arkası gelmez taşınmalara rağmen İstanbul Lisesi'nin gösterdiği inkişaf sahiden çok mükemmel idi. Nitekim bir müddet sonra Münir Paşa konağında da dikiş tutturamadık. Bayezid'de Maliye Nezareti diye tanınan binaya taşındık. Leylek yuvasını taşır gibi kimya ve fizik laboratuvarına varıncaya kadar cam tüpleri, cam boruları, cam kavanozları biz çocuklar taşıyarak. Ama amfi şeklinde sınıflarıyla maliye binası da güzel bir mektep binasıydı. Hele Muhit, yani Bayezid ve civarı. O zamanki Bayezid ve çevresi Türkiye'de bir Quartier Latin gibiydi. Tam bir mektep ve talebe semtiydi. Her şey her yaştaki talebe içindi. Karşıda yekpare kocaman bir eğlencelik yemişçi çarşısı. Leblebiciler Sokağı. Leblebi sanayinin tüm çeşitleri. Leblebi unu, leblebi helvası, sarı, kırmızı, mavi, yeşil leblebi şekerleri, tuzlu leblebi, sakız leblebisi, dükkanların önlerinde çuval çuval öğrenci yemişleri, keçi boynuzları, iğdeler, dut kuruları, vişne kuruları. Leblebici Çarşısı'nın karşısında sevdalı liseliler için namlı şanlı Bayezid muhallebicileri. Kuytu köşelerde mermer masalar başında el ele genç çiftler. Daha ileride Koska'da büyük talebelerin gece yarısı uğrağı namlı Hasan Paşa fırını. Gece yarısından sonra çıkan nefis peynirli böreği sıcak sıcak yemek için. Meydanda tramvay durağının tam karşısında İstanbul'un meşhur kırtasiyecileri ve Nakşi'nin dükkanı. Daha arka caddede Vefa Lisesi. Yine büyük bir uğrak yeri, Vefa Bozacısı. Süleymaniye'de müftülük binasının bahçesinde İstanbul Kız Lisesi. Hele mektebin yandığı o heyecanlı gece. Hepimiz, tüm leyliler, yani gece okulda kalanlar, yatılılar, genç tulumbacılar gibi imdatlarına koşmuştuk. Bayezid'den birkaç adım aşağıya indiniz mi? Bezmalem Valide Sultan Kız Lisesi. Erkek Muallim Mektebi. Ticaret Lisesi. Hatta Baytar Mektebi. Zeynep Hanım Konağı. Parasız talebenin bütün gününü geçirdiği Bayezid Kütüphanesi. Yanında Eczacı ve Dişçi Mektepleri. Yanında Çınaraltı. Sahaflar Çarşısı'nın kapısında İstanbul'un en nefis kuru fasulyesini pişirip sudan ucuza satan iki talebe aşçısı. Ve tabii Sahaflar Çarşısı. Yalnız sahaflar mı? Etrafta kaç kitapçı çarşısı var? Maliye binasının karşısında sıra sıra Bayezid kitapçıları. Her kitapçının önünde dükkandan başka ayrıca bir açık hava kitap meşheri sergisi. Büyük ve uzun masalar üstüne yığılmış cilt cilt kitap. Minik minik basılmış, pembe kapaklı, Ebu Ziya'nın ilk cep kitaplarından tutunuz da yazma eserlere kadar. Meşhur editör Remzi Bey ilk dükkanını burada açmıştı. Meşhur sahaf Mustafa Efendi'nin açık hava sergisi buranın en zenginiydi. Gavur İmam denilen sahaf bile burada kitaplarla beraber kartpostallar satardı. Cadde çok işlek olduğu için gelip geçenler masalar üstündeki kitapları saatlerce karıştırırlar, istedikleri gibi okurlardı. Daha aşağıda İs Mürekkepçileri Çarşısı, Kağıtçılar ve başta Şamlı İskender olmak üzere nota tabileri, nota basanlar ve çalgı ticaretiyle meşgul Zanaatkarlar Çarşısı. Biraz daha yürüyünüz, bir kitapçılar köşesi daha. Gözleri kırmızı kırmızı aşağıya sarkmış meşhur Mihran Efendi'nin sahaf dükkanı. İşte o zamanki Bayazıt böyle bir Bayazıt'tı. Tam talebe şehriydi. Burayı bir de tiyatrolar, Darül Elhan, Darül Bedai ile meşhur Şehzadebaşı kahveleriyle hayal edin. Başta Şehzade Darül Fünun'u diye anılan Didon Sakallı Nazmi Acar'ın kütüphanesi sahiden de akademi gibi bir yerdi. Başta Halil Nimetullah olmak üzere birçok profesör, Darül Bedai aktörleri, Darül Elhan hocaları, yani konservatuvar hocaları, ressamlar, heykeltıraşlar, meşhur muharriler, yazarlar ama tüm fakülteleriyle üniversiteye meydan okuyan bir ağaçaltı akademisi daha vardı Bayazıt'ta. Küllük. Ve paranız varsa Emin Efendi lokantası, yani Mahir. Ahmet Haşim'in "bu adam her gün İstanbul halkına bir ziyafet çekiyor" dediği yemek cenneti. Ve hiç de öyle pahalı değildi. Kız lisesi boşalınca erkek lisesi Nihari talebesine bir telaştır gelirdi. Yani gündüzcü talebelere. Hemen fırlarlardı. Kızları Nakşin'de sarı yapraklı not defteri alırlarken uzaktan seyretmek için. Bazen işler iyi giderse muhallebicide birer kaymaklı ekmek kadayıfı yenirdi. Görüyorsunuz ya, Cartier Latin bile talebeye bu kadar hitap edemezdi. İşte ben bir büyük ve eğlenceli konağa iç güveyi girer gibi böyle renkli bir talebe semtinde, Türk Cartier Latin'inde İstanbul Sultanesi'ne iç güveysi olmuştum. Yalnız 2 sene için leyli olarak, yatılı olarak. O devirde memur maaşları kolay kolay çıkmazdı. Bazen aylarca, bazen 1 sene çıkmadığı olurdu. Müterakim maaşlara mahsuben marif mekteplerinde leyli çocuk okutmak kabildi. Yani birikmiş maaşlara karşılığında devlet mekteplerinde parası çocuk okutulurdu. Ben de böyle bir leyli girmiştim mektebe. Öteki leyli mekteplerin üstünde bir idaresi vardı. En usta aşçılar en nefis yemekleri yaparlardı. Hele o haftada 2 kere verilen hanım göbeği. Galatasaray'ın pilavı veya böreği gibi adeta bir mektep mutfağının bayrağı sayılabilirdi. Ama mektepteki hanım göbeği tatlısından daha şaşırtıcı bir şey vardı ki muallimler kadrosu, öğretmenler kadrosu. Orta sınıflara gelen Türkçe ve edebiyat muallimlerine bir göz atınız. Zannetmiyorum marif tarihinde böyle bir kadro daha olsun. Hepsi matbuat ve edebiyat hayatının en meşhur kalemleri. Hakkı Tarık Us, Hakkı Süha Gezgin, Baha Tevfik, meşhur sakallı Baha, Hasan Ali Yücel, sonra marif vekili oldu, Hıfzı Tevfik, hatta bir ara meşhur hikayeci, Ayaşlı ve Kiracıları kitabının müellifi Memduh Şevket Esendal. Hakkı Tarık Us başta vakit olmak üzere 2 günlük gazete çıkarıyordu. Hıfzı Tevfik edebiyat ve marif sahasında pek büyük bir isimdi. Hakkı Süha, kalem adıyla Seyyah, bizde anlatılmamış bir harika gazeteciydi. Seyyah imzasıyla yazılan günlük fıkraların sahibiydi. Neyzen Tevfik kadar ney çalardı, Rıza Tevfik kadar güreş tutardı ve ayran içerdi. Her yerde değil tabii. Sahaflar Çarşısı'nın kapısında bir meşhur ayrancısı vardı. Uğradığı zaman en aşağı 6 bodur yuvarlardı. Bodur en küçük bardak. Gelelim Hasan Ali Yücel'e. Edebiyatçılığı da, marifçiliği de malum. Hıfzı Tevfik de öyle. Kıpkırmızı sakalı, mavi gözleriyle Baha Bey her devirde talebelerin sevgilisiydi. Öbür dersler, mesela Arapça dersi, onlarda da büyük isimler vardı. Mesela Kilisli Rifat Bey ve iğneli yastığa oturarak bizim sınıfı marif tarihine sokan Salih Hoca ve Fransa muallimlerimiz Esat Lam, Nurullah Ata Bey. Nurullah Ata Bey sonradan Nurullah Ataş diye meşhur oldu. Fizik ve o zamanki adıyla Hikmet-i Tabiiye, devrin en büyük otoritesi fizikçi ve sıfırcı Tatar Mahmut. Daha sonra Hikmet Bey geldi. Coğrafyaya Şükrü Bey, tarihe Muhsin Hoca, musikiye büyük bestekar Kazım Hoca. Bir üniversitede bile böylesine bir kadro bulamazdınız. Bir gün muallimler odasında bir tabanca sesi ve feryatlar. Hakkı Tarık'ı öldürdüler. Bir sedye içinde Hakkı Tarık Us'u götürdüler Cerrahpaşa Hastanesi'ne. Sonradan öğrendik. Tarık Bey'i öğretmenlerden Bedi Bey vurmuştu tabancayla. Ama kurşun beyne değil yanağa saplanmıştı. Ameliyatta çıkardılar. Hayatının sonuna kadar Hakkı Tarık Us'un sol yanağında taşıdığı izin hikayesi budur işte. Ben bir parantez açayım. Bu iğneli minder hikayesi şu. Bir gün bu Hikmet Feridun Es'in sınıfı da derse gelen Salih Hoca derse giriyor sınıfa, kürsüye giriyor, oturuyor minderin üzerine. Minderine iğne konmuş. Hoca minderin üzerine oturunca iğne hocanın kaba etine batıyor. Hoca hiç bozuntuya vermiyor. Kim yaptı bunu diye soruyor. Çocuklar da tılsıyor. Hoca hiçbir şey olmamış gibi çıkıyor, okul idaresine vaziyeti bildiriyor. Okul idaresi bütün bu sınıfı sigaya çekiyor. Hiçbirisi iğneyi kimin koyduğunu söylemiyor. Bunun üzerine tamamı okuldan tard ediliyor. Söylemedikleri için. Bunu İhsan Sabri Çağlayan gel daha sonra hatıralarında anlattı. Dedi ki iğneyi koyan biz değildik dedi. Yukarı sınıftan bir öğrenciydi. Fakat biz onu ele vermekten korktuk. Hem de talebeliğin şanına uygun bulmadık dedi. O da bizim için pahalıya mal olan bir hadise oldu dedi. Bu iğneli minder hikayesi budur. Esrarlı bir hikaye. Kimin yaptığı hiç anlaşılmamış. Ama bir sınıfın okuldan İstanbul Lisesi'nden tard edilmesine sebep olmuştu. Hikmet Feridun Bey'e devam ediyoruz. Muallimleri değil, mubassır denilen muitleri de çok renkli kişilerdi. Bu mubassırlar ders vermezler fakat işte imtihanları yaparlar, talebeleri nizama sokarlar, onların etütlerde ders çalışmalarına nezaret ederler. Mesela bir Baki Bey vardı, çocuklarla bir konuşmasında ben Hatap gibi sert bir adamım demişti. Hatap odun demektir, ismi hemen Hatap kalmıştı. Bir de tatlıların tatlısı bir Zeki Bey vardı. Bir defasında çocuklara sizin peşinizde süpürge gibi dolaşamam demişti. Sen misin söyleyen adı süpürgeye çıkmıştı. Ama bizim süpürge dünyanın en iyi süpürgesiydi. Hafta sonunda mektepte izinsiz kalanları oyalamak için gece tabur eder kapı komşumuz Darül Bedai'ye götürürdü. Yani İstanbul Şehir Tiyatrosu'na. Renkli Fener'e yahut Yesari Bey'in Hanımlar Terzihanesi'ne. Ne Darül Bedai'ydi ama... Nehire nehirler, beda muahitler. Biz oyunu tiyatronun en tepesindeki paradiden seyrederdik. O günlerde paradi çok mühimdi. Tiyatrodan anlayan münevverlerin müşterek locasıydı. Ertuğrul Muhsin yalnız paradi için oynardı o günlerde. Temsil bitip de son perde iner inmez yıldırım gibi merdivenlerden iner, süpürgenin kumandasında sahne kapısında iki sıra olur, nehire nehir ve beda muahit çıkınca avuçlarımızı patlatırcasına alkışlardık. Hatırlar Beda Muahit o günleri. Hatta bir gece kendisine bir demet de çiçek vermiştik. Kulaklarında toparlak toparlak meşhur Arap küpeleriyle teşekkür etmişti. Böylece de izinsiz kalmak zevk haline girerdi sevgili süpürge namı diğer Zeki Bey sayesinde. bugünkü talebe kuşağına izinsiz sözü bir şey ifade etmez. O bir tür cezaydı. Çeşitleri vardı. Mesela sınıf defterine şöyle yazılırdı. Bir izinsiz, kabili af. Affettirebilirdiniz bu izinsizi. Ama defterde isminizin yanında şöyle yazıyorsa yandınız. Dört izinsiz, bila af. Yani affedilmez. Affedilmez dört izinsiz ile bir ay müddet ile mektepten çıkamazdınız. Buna karşılık mükafatlar. Aferin, tahsin, imtiyaz. Dört aferin bir tahsin ederdi. İki tahsin bir imtiyaz. Dört aferin verip bir izinsizi affettirebilirdiniz. Şayet izinsiz kabili af, yani affedilebilir ise. Çok garip bazı okul argosu da vardı. Mesela tophane güllesi, bir dersten sıfır almak manasına gelirdi. Çünkü o zamanki sıfır şimdiki gibi değil, nokta halinde yazılırdı eski harflerle ve öğretmen o atınca şöyle atardı. Kanelerde de öyle. İşte bu üst üste üç sıfırın adı tophane güllesiydi. Yahut bir imtihan neticesini sorar da havan cevabını alır ve anlamazsanız izah ederlerdi size. İpka, yani sınıfta kaldı. Onu da anlamazsanız adeta bağırırlardı. Havan, havan, yani sınıfta kalmış. Havan, sınıfta kalmak, top atmak manasına gelirdi. Derslerin isimleri de bir tuhaftı. Hikmeti Tabiiye, fizik dersinin adıydı. Malumat-ı Vataniye, yurt bilgisiydi. Muhasibat-ı Ahlakiye, ahlak dersi. Hüsnü Ahlak, Terbiye-i Bedeniye vesaire. Ve şimdi bizim Hababan sınıfına girelim. İşte 228 Sait Efendi. Meşhur ismiyle Aşikio Sulu Sait. Timur ordusundan kaçmış bir Tatar süvarisi. Bıçakla kesilmiş gibi çekik çekik çakır gözleriyle Sait Faik Abasıyanık. Meşhur hikayeci. İşte 697 Rahmi. Meşhur doktor, politikacı, şehirci, şair Rahmi Duman. Hastane sahibi. İşte 725 Feridun. Hikmet Feridun Es. Yani ben. İşte zihni, işte meşhur aktör zihni Rona. İşte Adnan, hangi Adnan? Orman fakültesine beraber imtihan vererek girdiğimiz, benim cayıp da onun sonradan orman fakültesi dekanı olduğu Profesör Adnan Bey. İşte meşhur alim Hoca Zihni Efendi'nin yeğenleri Adnan ve Asım Sözmen kardeşler. İşte 748 Saffet Nezihi, meşhur avukat, bölükbaşı oldu soyadı. 714 Namık, 102 İbrahim. 677 Bedri, 101 Talat, 650 Halit, 702 Şinasi, 735 Refik, 696 Sarı Refat, Cevat, 718 Abdülkadir, 95 Mitat, 758 Cemalettin. Ve kendisi için mecburi olmadığı halde zevk için girerek daima ulumu diniyeden, yani din dersinden daima on alan Hayati Efendi, Musevi Vitali Efendi, Lingofon'un sahibi, Türkiye'ye plakla dil öğretimini getiren adam ve işte meşhur jandarma. Bu isim kendisine şöyle verilmişti. Hiç suçu olmayan bir işten dolayı Nurullah Ata Bey bir gün kendisini sınıftan çıkarmak istemiş. O da meşhur Rumeli şivesiyle cevap vermişti. Candırmalığa gelse çıkmam. Sait Faik ile aynı sınıftaki Ratıp da Adapazarı'nda otururlardı. Sait'e Sulu derlerdi, yani Sait Faik'e. Ratip ise sınıfın en ağırbaşlı çocuğuydu. Ailesi zengindi. Büyük Adapazarı bez fabrikası onlarındı. Sınıfta herkes için ileride meşhur bir yazar olacağı akla gelirdi de Aşikio için, yani Sait Faik Abasıyanık için asla. Mesela içimizde bir İhsan Bekir vardı. Olsa olsa o muharrir olurdu, yazar olurdu. Kan damlardı kaleminden. Hatta bir ara meşhur edebiyat muallimi kadrosuna katılan Memduh Şevket Esendal hikayelerini o kadar beğenmişti ki hepsini kendi çıkardığı bir mecmuada neşretmişti. Topumuz İhsan Bekir'in hikayeci, Sait Faik'in avukat olacağını beklerken bir gün baktık İhsan Bekir avukat olmuş, Sait Faik hikayeci olmuş. Ya Zihni Rona, Ratip'ten sonra sınıfın en ciddi çocuğuydu. Onu Talat Artemel'le beraber Darül Bedai yani konservatuar imtihanlarına girerken gördüğüm zaman ne şaştım. Ama büyük bir karakter aktörü oldu. Son günlerde sanki marifetmiş gibi iğneci minder sınıfından olduklarını, iğneli minder sınıfından olduklarını iddia edenler çoğalıyor. Çoğunu hatırlamıyorum bile. Hey gidi günler hey, tahrir vazifen burada bitiyor.
Kızılcıklar oldu mu, çiçekleri soldu mu, hey? Gönderdiğim yüzükler parmağına oldu mu, mendili eline, yandım tatlı diline. Kara kına yolladım yarimin ellerine. Kızılcık dalı mısın, gönlümün malı mısın, hey? Söyle bana nazlı yar, benden sevdalı mısın? Mendili eline, yandım tatlı diline. Kara kına yolladım yârimin ellerine. Kızılcıklar kırmızı, alamadım şu kızı, hey. Onu bir gün görmezsem içimde başlar sızı. Mendili eline, yandım tatlı diline. Kara kına yolladım yârimin ellerine. Mendili eline, yandım tatlı diline. Kara kına yolladım yârimin ellerine.
Değerli dinleyiciler, bu hafta meşhur gazeteci, yazar, seyyah Hikmet Feridun Es'in İstanbul Lisesi hatıralarına tahsis ettiğimiz hatıralar programı burada bitiyor. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.